Ayrım 16. Vicdan zorbalığa karşı. Stefan Zweig. Sayfa 159. Vicdan zorbalığa baş kaldırıyor. Başkalarının fikirlerini gaddarca baskı altına almaya çalışanlar, kendi şahıslarına yönelik her tür muhalefete karşı daima fazlasıyla duyarlı olur. Dolayısıyla Calvin'de Servetto'nun idam edilmesinin dindarca ve Tanrı'nın hoşuna gidecek bir eylem olarak hararetle övüleceği yerde tüm dünyada tartışmaya açılmasını müthiş bir haksızlık olarak görür. Bir başka insanı sadece ilkesel görüş ayrılığı yüzünden ağır ateşte hiç acımadan kızartmış olan bu adam, kurban edilen kişi için duygudaşlık kurmak yerine büyük bir ciddiyetle kendi için merhamet talep eder. Sadece 10. bölümde maruz kaldığım hakaretleri ve saldırıları bilseydin, benim hazin durumuma merhamet duyardın diye yazar bir dostuna. Her yandan saldırıyor köpekler, akla gelecek her tür hakarete boğuyorlar. Kendi cephemdeki kıskançlar ile kinciler, papalık cephesindeki malum hasımlarımdan daha zalimce saldırıyorlar şimdi. Calvin içerleyerek görmektedir ki, İncil'den yaptığı alıntılara, öne sürdüğü kanıtlara rağmen insanlar, Servetto cinayetini ses çıkarmadan kabul etmeye razı değildir. Castelio ile dostlarının Basel'de bir reddiye hazırladıklarını öğrenir öğrenmez, vicdanının rahat olmamasından ileri gelen bu sinirlilik bir tür paniğe dönüşür. Despot bir mizacın ilk düşüncesi karşıt fikir baskılamak, sansürlemek ve susturmak olur. Daha ilk haber üzerine Calvin yazı masasına koşar ve De Hereticis kitabını henüz görmeden İsviçre sinodlarına hücum eder. Ne olursa olsun kitabı engellemelidirler. Bundan böyle tartışacak şey yoktur. Cenevre söyleyeceğini söyledi. Genova locuta est. Servetto olayıyla ilgili olarak kim ne derse desin, ona, Calvin'e ters düşeceği için daha baştan yanılgı, saçmalık, yalan, sapkınlık ve Tanrı'ya küfürdür. Gayretle çalışır kalemi. 28 Mart 1554'te Bullinger'e yazar. Basel'de Hayali bir isimli bir kitap basılmış. Kitapta Castelio ile Curione sapkınların zor kullanılarak bertaraf edilmelerinin yanlış olduğunu kanıtlamaya çalışıyorlarmış. Böyle yanlış bir öğreti yayılmamalıdır. Zira bu, hoşgörü zehrinin ortaya çıkması, sapkınlıkların ve küfrün cezalandırılması gerektiğinin inkarı anlamına gelir. Hoşgörü duyurusunun önüne acele bir tıkaç konmalıdır. Geç de olsa kilise önderlerinin bu belanın daha fazla yayılmaması için müteyakkız davranmaları Tanrı'nın hoşuna gidecektir. Ama bu çağrıyla da yetinmez. Ertesi gün bütün işi onun sözlerine aynen tekrar etmek olan Theodore de Beze daha da ısrarlı bir biçimde uyarır. Başlığına Magdeburg adını basmışlar ama bu Magdeburg sanırım Ren kıyısındadır. Oralarda bir takım utanç verici işlerin tezgahlandığını uzun zamandır biliyordum. Şimdi sorarım bu rezil kişinin ön sözünde tükürdüklerine tahammül gösterilirse Hristiyan dininden geriye ayakta kalan ne olur? Ama artık çok geçtir. Risale ihbarın önüne geçmiştir bile. İlk nüshası Cenevre'ye ulaştığında korkunun alevleri gerçek bir yangın gibi parlar. Nasıl olur? İnsanlar insanlığı otoritenin daha üstünde bir yere koyma cesaretini mi göstermişlerdir? Farklı düşünceler yakılmak yerine korunup kardeş mi sayılmalıdır? İncil'i yalnız Calvin değil, her Hristiyan kendi anlayışına göre yorumlama cesareti mi göstermelidir? Böyle olursa kilise, Calvin tabii ki kendi kilisesini kastetmektedir, tehlikeye düşer. Bir işaretle Cenevre'den yeni bir sapkın feryadı yükselir. Yeni bir sapkınlık icat oldu diye dört bir yana haykırırlar. Fevkalade tehlikeli bir sapkınlık. Belianizm. O andan itibaren öncüsü Martin Bellius, Castelio adından yola çıkarak din meselelerinde hoşgörü öğretisine bu ad verirler. Bu cehennem ateşi dünyaya yayılmadan hızla söndürülmelidir. Beze, çılgın bir öfke içinde burada ilk kez duyulan hoşgörü çağrısı hakkında haykırmaya başlar. Hristiyanlığın başlangıcından beri böyle bir küfür işitilmemiştir. Cenevre'de derhal bir savaş meclisi kurulur. Cevap verilsin mi, verilmesin mi? Cenevrelilerin kitabı zamanında engellemesi için o kadar ısrar ettikleri Zwingli'nin halefi Bullinger, Zürih'ten bilgece bir uyarıda bulunur. Kitap nasıl olsa kendiliğinden unutulur gider. Onun için iyisi mi hiç karşı çıkılmamalıdır. Ama Farel'le Calvin ateşli sabırsızlıklarıyla açık bir cevap vermek konusunda ısrar ederler. Calvin, ilk savunmasından edindiği kötü tecrübeden sonra kendini geri planda tutarak şeytani hoşgörü öğretisine yönelik küflü bir teoloji ve diktatörlük hevesiyle yüklü şiddet dolu saldırısını genç taraftarı Theodore de Beze'ye emanet eder. Şahsen, dindar ve namuslu bir adam olan, yıllar süren itaatkar hizmetinin karşılığında ileride Calvin'in yerine geçen Theodore de Beze, düşünce özgürlüğüne karşı çılgın nefretiyle bağımsız düşünemeyen akılların her zaman yaratıcı olanlar karşısında yaptığı gibi Calvin'i bile geride bırakacaktır. Adını düşünce tarihine Herostratus benzeri bir şöhretle bir yük olarak kazıyan o korkunç söz ona aittir. Herostratus, tarihe geçmek için M.Ö. 356'da dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı'nı yakan Efesli. Vicdan özgürlüğü bir şeytan öğretisidir. Libertas consitentia diabolicium dogma. Yeter ki özgürlük olmasın. Bağımsız düşünmenin yüceltilmesine katlanmaktansa yakarak ve kılıçtan geçirerek insanın kökünü kurutmak yeğdir. Herkesin kendi anlayışına göre davranmasındansa ne kadar gaddar olursa olsun bir tiran olmalı başında diye hiddetlenir Beze ağzından köpükler saçarak. Sapkınların cezalandırılmamaları gerektiğini iddia etmek, anne ve baba katillerini öldürmemeli demek gibi bir şey. Oysa sapkınlar onlardan bin kez daha suçludur. Bu örneğe bakarak bu fevkalade hararetli yerginin belianizme nasıl katı bir dar kafalılıkla, nasıl delirmişçesine hitap ettiği tahmin edilebilir. Nasıl olur bu insan kılıklı canavarlar? Nasıl olur da sonunda bir de insaniyetle karşılanır? Hayır, önce disiplin gelir. Ondan sonra insanlık. Bir hareketin önderi doktrin söz konusu olduğunda ne surette ne pahasına olursa olsun insanlık karşısında geri çekilemez. Çünkü böyle bir şey Hristiyanca değil şeytanca olur. De Beze'nin belli bir ideolojik hedefi ancak demir gibi bir disiplin ve müsamahasız bir ciddiyetle yönlendirilebilen insanlık için insancılığın bir insanlık suçu anlamına geldiği şeklinde ifade ettiği militanca kurama ilk olarak ama son değil burada rastlanır. İnançlı Hristiyan sürüsünün tümü teslim edilmek istenmiyorsa eğer birkaç yırtıcı kurdun korunması gerekmez. Gerçekte zulümlerin en büyüğü olan bu sahte merhamete yuh olsun diye haykırır de Beze. Belianistlere bağnazca ve yetkilileri erdemli davranıp silaha sarılmaya davet eder. Castellio içinden taşan derin merhametiyle bu hayvani kasaplıklara nihayet bir son vermesi için Tanrı'ya seslenirken, Cenevreli papaz aynı Tanrı'ya benzer derinlikte bir nefretle katliama dur dememesi, Hristiyan prenslere bu suçluların kökünü tümden kurutmak üzere ruh yüceliği ve dayanma gücü bağışlaması için yalvarır. Ancak farklı düşünenlerin Beze'nin dini intikam duygusuna bu biçimde itlaf edilmeleri de yeterince zalimce gelmez. Bu sapkınları öldürmekle kalmamalıdır. İdamları düşünülebilecek en eziyetli biçimlerde olmalıdır. Akla gelebilecek işkenceler için daha başından dindarca bir ipucu vererek mazeret gösterir. Suçları ölçüsünde cezalandırılacaklarsa eğer, kötülüklerinin ölçüsüne denk düşecek bir işkencenin icat edilmiş olduğunu sanmıyorum. Terör üstüne böylesine metiyeler, insanlık dışı olmaya dair böylesi korkunç savunmalar aktarmak hoş değil. Ama Protestan dünyasının, Cenevreli fanatiklerin nefretlerinin gücüyle yeni bir engizisyona sürüklenmesi halinde düşeceği tehlikeyi kavrayabilmek için ve aynı zamanda bu yürekli ve düşünceli adamların kendilerini, elbette ki kendi hayatlarını tehlikeye sokmak ve feda etmek pahasına sapkın cinnetine yakalanmış kişilerinin önüne atmakla nasıl bir cesaret gösterdiklerini takdir edebilmek için bunları kaydetmekte ve akılda tutmakta yarar var. Çünkü De Beze bu karalama yazısında tiranca bir tavırla hoşgörü fikrini gecikmeden zararsız hale getirmek üzere hoşgörü yanlılarının, Belianizmin savunucularının tümünün bundan böyle Hristiyan dininin düşmanı sayılmalarını, sapkın muamelesi görmelerini, yani yakılmalarını talep eder. Onlar hakkında şahsen burada benim temsil ettiğim tezin, Tanrı'yı inkar edenler ve sapkınlar ilgili makamlarca cezalandırılmalıdır maddesi harekete geçirilmelidir. Böylelikle Beze yumruklarını sıkarak Castelio ile dostlarını zihniyetleri yüzünden takip edilenleri savunmaya devam ederlerse başlarına gelecekleri bilsinler diye tehdit etmektedir. Ayrıca o sahte basım yeri ve öne çıkarılan sahte isimde kovuşturulmaktan kurtulamayacaktır. Çünkü herkes sizin kim olduğunuzu ve niyetinizin ne olduğunu biliyor. Sizi tam zamanında uyarıyorum, Bellius ve Montfort, sizi ve bütün çetenizi. Görülüyor ki Beze'nin tezi sadece zahiren bir akademik tartışma metnidir. Bu tehditte asıl niyet dile gelmektedir. Düşünce özgürlüğünün nefret edilesi savunucuları nihayet anlamalıdırlar ki insanlık adına yapacakları her çağrıyla kendi hayatlarını ortaya koymuş olacaklardır. De Beze sabırsızlıkla başları Sebastian Castelio'yu bu cesur adamı kışkırtarak ihtiyatı elden bırakmaya zorlamak üzere korkaklıkla itham eder. O diye alay eder. Her zaman serin kanlı ve cüretli biriymiş gibi davranan o adam, sadece merhamet ve şefkatten dem vuran bu kitapla ne kadar korkak ve ödlek biri olduğunu gösteriyor. Öyle ki kafasına ancak örtülü ve maskelenmiş bir şekilde dışarı çıkarıyor. Muhtemelen Castelio'nun temkinli davranacağını, kendisini bekleyen tehlike karşısında adını açıkça ortaya koyup kendini tanıtmaktan çekineceğini ummaktadır. Oysa Castelio bu meydan okumayı kabul eder. Özellikle de Cenevre bağnazlığının o aşağılık eylemini bir kuram ve uygulama mertebesine yükseltme konusunda gösterdiği gayret, bu tutkulu barışseveri açıkça mücadeleye zorlamaktadır. Eyleme geçmenin yerinin ve zamanının gelmiş olduğu hükmüne varır. Servetoya karşı işlenmiş olan bu suç, nihai bir yargı için bütün insanlığın mahkemesine taşınmazsa, bu yangın furyasında yüzlerce, binlerce kişinin yanacağını, buraya kadar münferit bir cinayet eylemiyken bu suçun canice bir kural olarak yerleşeceğini görür. Castelio kararlı bir biçimde üzerinde çalışmakta olduğu sanatsal ve bilgece işini bir yana bırakır ve Şampel Meydanı'nda Miguel Servetoya karşı işlenen din cinayeti nedeniyle Jean Calvin'i itham ettiği, yaşadığı yüzyıla mal olacak olan Jacques adlı eserini yazmaya başlar. Bu açık itham, Contra Libellium Calvini, tek bir kişiye yönelik olsa da vicdani gücü sayesinde söze yasayla, zihniyete doktrinle ve ezelden beri özgür doğa gelmiş vicdana ebediyete kadar aşağılık kalmaya mahkum şiddet aracılığıyla tecavüz etmeye kalkışacak olan herkese savaş açan en mükemmel yazılardan biridir. Castelio hasmını ve dolayısıyla onun yöntemlerini yıllardır tanımaktadır. Calvin'in şahsına yönelik her saldırıyı öğretiye, dine, hatta Tanrı'ya karşı bir saldırı olarak yorumlayacağını bilir. Bu nedenle de Contra Libellium Calvini yazısında Serveto'nun tezlerini ve ne savunduğunu ne de yargılandığını, dinle ya da tefsirlerle ilgili meselelere asla girmek istemediğini daha baştan kesin bir ifadeyle belirtir. İtham ettiği kişi münhasıran bir başka insanı, Miguel Servetoy'u öldüren adam Jean Calvin'dir. Karmaşık, dolambaçlı yollara izin vermemeye kesin kararlı olarak daha giriş bölümünde yürütmeyi düşündüğü davayı bir hukukçu kadar açık bir biçimde tanımlar. Jean Calvin diye başlar şikayet başvurusuna. Bugün için büyük çapta bir otoriteye sahip olmanın mutluluğuna nail olmuştur. Daha halim selim bir tavır benimseseydi eğer, ona daha da alasını temenni ederdim. Ama son eylemi kanlı bir idam oldu ve bu pek çok dindar insana yönelik bir tehdittir. Bu yüzden de ben, kan dökülmesinden nefret eden ben, bütün dünya öyle değil midir? Tanrı'nın yardımıyla onun niyetini bütün dünyanın önünde ifşa etmeyi ve onun bu yanlış fikirlere özendirdiği kişilerden birkaçını olsun yanılgılarından geri döndürmeyi üstleniyorum. Geçen yılın 1553'ün 27 Ekim'inde İspanyol Miguel Serveto, oradaki kilisenin papazının talebi üzerine dini inancından dolayı Cenevre'de yakıldı. Bu idam özellikle İtalya ile Fransa'da pek çok protestoya yol açtı. Ve bu şikayetlere cevap olarak Calvin kısa süre önce bir kitap yayımladı. Bu kitap her bakımdan son derece mahir bir biçimde göz boyamaktadır. Maksadı kendini temize çıkarmak, Servetto'yla mücadelesini haklı göstermek, üstelik idam edilmesinden onun kendisinin sorumlu olduğunu ispat etmektir. Bu kitabı eleştirel bir sınava çekmek isterim. Alışkanlığı gereği Calvin benim Servetto'nun öğrencisi olduğumu bile söyleyecektir belki ama kimse buna bakarak yanılgıya düşmesin. Ben Servetto'nun tezlerini savunmuyorum. Ben Calvin'in yanlış tezine hedef alıyorum. Ben vaftiz, teslis ve benzeri meseleleri bir yana bırakıyorum. Calvin yaktığı için elimde Servetto'nun kitabı da yok. Dolayısıyla onun hangi fikirleri savunduğunu bile bilmiyorum. Calvin'in bu tür temel fikir farklılıklarıyla ilgisi olmayan başka noktalardaki yanılgılarını ortaya koyacağım sadece ve böylece herkes gözünü kan bürümüş bu adamın kim olduğunu görebilecek. Ona karşı onun kitaplarıyla birlikte diri diri yaktığı, ölümünden sonra hala hakaret etmeyi sürdürdüğü Servetto'ya davrandığı gibi davranmayacağım. Hasmının kitaplarını yazarıyla birlikte yaktırdıktan sonra ancak birkaç sayfasından alıntılar yapmak suretiyle bize kitap hakkında bilgi vermek cesaretini gösteriyorsa bu, bir kundakçının evi küle çevirdikten sonra bizden odaların içindeki eşyaları gözden geçirmemizi istemesi gibi bir şeydir. Bize gelince, biz asla bir yazarı, bir eseri yakmayız. Tartışmaya konu olan kitabı herkes okuyabilir. İki baskısı var. Biri Latince, diğeri Fransızca. Herhangi bir itiraza yer bırakmamak için aktarmak istediğim her paragrafına birer numara verecek, kendi cevaplarımı da bunların karşılığı olan rakamla işaretleyeceğim. Bir müzakere daha adilane bir şekilde yürütülemez. Calvin basılmış kitabında konumunu açık biçimde belirlemiştir ve Castellio herkesin erişebileceği bu belgeyi bir sorgu hakiminin zapta geçmiş bir sanık ifadesini değerlendirdiği gibi değerlendirir. Calvin'in kitabını kelimesi kelimesine bir kez daha kopya eder ki kimse hasmının fikirlerini herhangi bir biçimde çarpıttığını ya da değiştirdiğini iddia edemesin. Kimi kısaltmalar yaparak Calvin'in metnini kasten değiştirdiği yönündeki şüphelere baştan mani olmak için Calvin'in her cümlesine birer numara verir. Servetto hakkında fikri yürütülen bu ikinci dava, davalının üşüyerek bodrum deliğine kapatıldığı, her tür tanık ve avukattan yoksun bırakıldığı Cenevre'deki ilk davadan önemli ölçüde daha adildir. Servetto olayı bütün hümanist dünyanın gözleri önünde etik bir kararla ve serbestçe hükme bağlanmalıdır. Keyfiyet açık ve tartışmasızdır. Alevler etrafını sarmışken işitilebilir bir sesle masum olduğunu söyleyen bir adam, Calvin'in talebi ve Cenevre Şehir Meclisi'nin emriyle acımasızca idam edilmiştir. İşte burada Castellio hayati sorularını sorar. Miguel Servetto aslında nasıl bir suç işlemiştir? Devlet adamı olmayan, sadece din işlerinde görevli olan Jean Calvin, tümüyle teolojik bir hususu nasıl olup da şehir meclisine havale edebilir? Cenevre Şehir Meclisi'nin Servetto'yu isnat edilen bu suçtan yargılamaya hakkı var mıdır? Ve son olarak başka bir ülkeden gelen bu teolog hangi yetkiyle ve hangi yasayla ölüm cezasına çarptırılmıştır? İlk soruya cevap olarak Castellio, önce Calvin'in Miguel Servetto'yu hangi suçla itham ettiğini saptamak üzere zaptı, yani Calvin'in kendi ifadesini gözden geçirir ve Servetto'nun Calvin'in görüşüne göre Protestanlığı cüretkar biçimde bozduğundan ve yenilikler getirme konusunda izah edilemez taleplerde bulunmasından başka bir suçlama bulamaz. Yani Calvin, Servetto'yu İncil'i özgürce ve keyfi şekilde yorumlamaktan ve kendi kilise öğretisinin dışında bazı farklı sonuçlara varmaktan başka herhangi bir şeyle suçlamamaktadır. Ama Castellio hemen geriye döner. Servetto, reform bağlamında İncil'i böyle serbestçe yorumlayan tek kişi midir? Üstelik bunun yeni öğretinin gerçek ruhuna aykırı olduğunu iddia etmeye kim cüret edebilir? Hatta böyle bir bireysel bir yorum, reformun temel ilkelerinden biri değil midir? Protestan kilisesinin önderleri bu yeni yorumun söze ve yazıya dökülmesini sağlamak dışında ne yapmıştır? Ve Calvin, özellikle dostu Farel'le birlikte Calvin, kilisenin değişmesinde, yeniden inşasında en cesur ve en kararlı biçimde yer almamış mıdır? Kendini bu yenilemelere aşırı kaptırmakla kalmamış, bunları öylesine dayatmıştır ki karşı çıkmak çok tehlikeli bir hal almıştır. 10 yılda fiilen Katolik kilisesinin 600 yılda yaptığından daha fazla yenilik getirmiştir. Calvin'in hele ki en gözü pek reformcu olarak Protestan kilisesi içinde yeni yorumları suç olarak nitelemeye ve yargılamaya hakkı yoktur. Oysa kendisini doğal olarak yanılmaz gören Calvin, kendi görüşlerini doğru, diğerlerininkileri yanlış olarak değerlendirmektedir. İşte burada Castellio derhal ikinci sorusunu atar ortaya. Kim Calvin'i gerçek ile gerçek olmayanı ayırt edecek yargıç olarak tayin etti? Tabii ki Calvin, kendi doktrinini aynen taklit etmeyen bütün yazarları kötü zihniyetlere sahip olmakla niteler. Bunun için de onların sadece yazmaktan değil konuşmaktan da men edilmelerini talep eder. Öyle ki doğru gördüğü şeyleri ileri sürmek konusunda da tek hak sahibi sadece kendi olsun. Castellio'nun mücadele etmek istediği şey de sonuçta budur. Birisinin ya da bir tarafın gerçeği biz biliriz, diğerlerinin düşünceleri yanlıştır iddiasında bulunmasıdır. Bütün hakikatler, özellikle de dini olanlar, tartışılır niteliktedir ve birden çok anlamları vardır. Bu nedenle sadece Tanrı'ya ait olan sırları, onun gizli planlarına katılmışız gibi böyle bilgiçce tartışmak, haddini aşmak demektir ve aslında bir şey bilmediğimiz konular hakkında kesin kanaatlere sahipmişiz gibi insanları kandırmak, öyle görünmek kibirdir. Dünya kurulduğundan bu yana bütün kötülükler, kendi görüşlerini ve ideolojilerini yegane doğru olarak ilan eden kuramcılardan gelmiştir. Tek yönlü düşünmeye ve tek tip davranmaya güdümlü bu fanatikler, otokratik mücadele hevesleriyle dünya barışını bozar ve fikirlerin doğallık içindeki yan yanalığını, karşıtlıkları ve canice düşmanlıklara dönüştürür. Böylece Castellio, Calvin'i fikri tahammülsüzlüğün azmettiricisi olarak itham eder. Bütün mezhepler dinlerini Tanrı'nın sözü üzerine inşa eder. Her biri de kendininkini doğru sayar. Calvin'in anlayışına göre her biri diğerini kovuşturmak durumunda. Tabii ki Calvin kendi öğretisinin doğru olduğunu iddia etmektedir. Lakin başkaları da aynı iddiayı taşımaktadır. Calvin yargıç olmak ister. Başkaları da öyle. O zaman nasıl bir karara varılacak? Calvin'e diğerlerinin üzerinde bir hakemlik ölüm cezası verecek denli kesin bir yetkiyi kim verdi? Yargıçlık tekelini hangi resmi belgeye dayandırıyor? Tanrı'nın sözüne, İncil'e vakıf olmasına dayandırıyor ama diğerleri de aynı şeyi iddia ediyor ya da kendi öğretisinin tartışılmaz olduğuna güveniyor. Tartışılmaz ama kimin gözünde? Kendi gözünde, Calvin'in. Peki eğer ilan ettiği hakikat hakikaten bu kadar açık seçikse neden bu kadar çok kitap yazıyor? Neden cinayetin ya da evlilikte ihanetin suç teşkil ettiğine dair tek bir kitap bile yazmamış? Çünkü bu konular zaten herkesin malumudur. Calvin bütün manevi hakikatlerin içine nüfuz edip sır perdesini açmışsa eğer, başkalarının da bunları böyle kavrayabilmesi için neden biraz zaman tanımıyor? Neden onları peşinen yenik düşürüp hakikati kendiliğinden kabul etme imkanını ellerinden alıyor? 16. ayrımın sonu, sayfa 170.